Ayrım 24, Cem Sultan, Mimturan Tan, sayfa 266. Bir saat sonra sepeti geri getirmek için gelen arabacı daha önce getirdiği çiçeklerin yerine yine o sepet içinde hıçkıra hıçkıra ağlayan bir yaralı kuş götürüyordu. Bu kuş Cem'i yenemeyen sevgiliydi. O yaşlar sönmeyen gönül ateşinin su olup sızmasıydı. Cem de bu görünüşten yadigar kalan çiçeklerin ortasında tıpkı o kadın gibi ağlıyordu. Aşkına yeni besteler düzüyordu. Koparır başıma kıyamet ah, ne beladır bu kaddü kamet ah. Devletimdir visali yar amma, bana layık değil o devlet ah. Baş komak pa yine saadettir, lik yok başka bu saadet ah. Hattı tezvirine kaşı şahit, gör ne eğri kılır şahadet ah. Çünkü zulmü yine sen eylersin, Cem kime eylesin şikayet ah. Şövalyeler kadın parmağının her şeyi yapacağını bilen adamlardı. Cem'in her gönülde bir taht kurduğunu sezince pirelendiler. Onun Nis'ten uzaklaştırmayı kararlaştılar. 5 Şubat 1483'te yola çıkardılar. Bu çıkış çok acıklıydı. Cem yüreksiz bir ceset gibi gidiyordu. Gerçi sevgilisinin hayali yine yanındaydı. Ama onun nefesiyle başka bir değer alan Nis havasını artık ciğerlerine geçiremeyeceğini düşünerek üzülüyor, ruhen sendeliyordu. Bir taraftan da adamlarına şövalyelerin hürmetsizlik göstermesi canını sıkıyordu. Şehzadelik gururu aşk ıstırabına rağmen ruhundan silinmemişti. Bazı beylerin aksak, sakat, lagar ve hatta kuyruksuz atlara bindirilmesi, Hümayun alaylar başında bulunmaya alışkın olan şehzadeyi son derece elemlendiriyordu. Yüreğinde birkaç çeşit yara taşıyan Cem sevgilisini düşünmekten ya da yoldaşlarının sefil yürüyüşlerine yana yana bakmaktan aman buldukça gözlerini kapıyor, Frank Süleyman Bey'in Rodos'a gelmezden önce söylediği birkaç kelimeyi hatırlıyordu. O zeki ve sadık adam aynen şöyle demişti. Anların etvarından hayır asarın fehmedemedim. Abdü güften muratları hemen şehzade hazretlerini ele getirmekti. Bu bapta benden istişare buyurulursa bu tevcihi vecih görmezdim. Bu doğru görüşe o zaman değer vermemişti. Bu yüzden de işte dertten derde düşüyor ve düşürülüyordu. Vatanında kalsa ya da Mısır gibi, İran gibi dindaş bir yere gitse bu eziyetlere uğramayacak, hele bir puta bağlanıp gözyaşı dökmeyecekti. Cem bu düşünceler arasında Frank Süleyman Bey'in zekasını, sezişlerindeki doğruluğu ve sadakati daha iyi anlıyor, onu daima yanında bulundurarak yol boyunca hep onunla konuşuyordu. Şövalyeler Cem'in Süleyman Bey'e o güne kadar görülenden pek başka olarak iltifat ettiğini görünce bir kuşkulanma daha geçirdiler. Fransızcayı da Türkçe kadar güzel konuşan bu adamın dil bilgisi dolayısıyla kendilerinin çevire geldikleri entrikaları öğreneceğinden ve efendisini uyanık tutacağından ürktüler. Tam papazca bir oyun kurdular. Bir gece onun yanına bir delikanlı gönderdiler ve zavallı Süleyman bu uğursuz çocukla dereden tepeden konuşurken paldır küldür odasına girdiler. Çirkin bir suçüstü gerçekleştiğini ileri sürerek Süleyman Bey'i öldürmeye kalkıştılar. Masum Süleyman 20-30 kişilik hain bir kütleye karşı kılıçla kendisini savunmaya çalışıyor ve bir taraftan da Cem'i imdadına çağırıyordu. Şehzade ile öbür Türkler yarı gecede inleyen, bu yardım ister sese koştuklarında şaşırıp kaldılar. Şövalyelerin ne yaman adam olduğunu bir kere daha anladılar. Ama Süleyman Bey'i de kurtarmaktan çekinmediler. Hançer ve pala sıyırarak şövalyeleri püskürttüler. Cem hem bu silahlı yardımı yapmış hem de şövalyelerle zekice anlaşmıştı. Onun ortaya attığı uzlaşma şekli Süleyman Bey'in cezalandırılma hakkına kendisinin malik olduğu esasına dayanıyordu. Herif Ceyiz'i öldürmek isteyen savaşçı papazlar Cem'in fikrini ister istemez kabul ettiler. Süleyman Bey'in hapsedilmesini ona bıraktılar. Dipnot, Süleyman Osmanlılarca affı kabil bir hata olmak üzere telakki edilen ama şövalyelerce ölüm cezasını gerektiren bir cinayetle itham edilmişti. Şehzade Süleyman'ın cezasını bizzat vereceğini söyleyerek onu kurtardı. Biraz sonra da Frank kılığına sokarak kaçırttı. Hammer, Cilt 3, sayfa 258. Şehzade olayı bu suretle atlattıktan sonra Frank Süleyman'ı Frank kıyafetine soktu kaçırdı. Efendi ile Nedim'inin birbirlerini görebilmeleri çok zaman sonra ve Roma'da mümkün olabildi. Cem birçok köy ve kasaba dolaştırıldıktan sonra Chambéry'e getirilmişti. Her yerde şato sahibi asilzadeler İstanbul Fatihi'nin oğlunu görmek için kızlarını karılarını yanlarına alarak onun ziyaretine geliyor. Köylüler ise yollara dökülerek şehzadenin geçişini seyre dalıyorlardı. Türklerde yüksek mevkili misafiri ziyarete eli boş gitmemek adettir. Türk civan mertliği, cömertliği bu adeti hala yaşatmaktadır. Fransız beyleri asilzadeleri öyle bir gelenek taşımadıklarından Cem'in yanına armağansız geliyorlardı ve bu cimrilik şehzadenin yoldaşlarını hayrete düşürüyordu. Vakıat-ı Cem Muharriri de eserinde etraftan kafir beyce izleri Konstantiniyye'yi fetheden Türk beyinin oğlu gelmiş deyü gelip görürlerdi. Cümlesinden bir sahisi kerim-i tehidest olmasın deyü bir dizi soğan getirdi cümlelerini yazarak o hayrete tercüman olmaktan kendini men edememiştir. Bu yolculuk sırasında şövalyeler Cem'in arkadaşlarını eritmek, onu Türk yoldaşlarından yavaş yavaş ayırmak politikasını gütmeye başlamışlardı. 35 Türk Süleyman Bey olayından beri onların gözünde koca bir alay asker kadar kuvvetli görünür olmuştu. Bunun için evvela Ahmet Bey ile Mustafa Bey'i Cem'in yanından ayırdılar. Macar kralına elçilikle gönderileceklerini söyleyerek yola çıkardılar, kaybettiler. Şehzade bu iki dostunun nerede kaldıklarını sordukça yol uzundur, kolay kolay dönülmez deyip avutuyorlardı. Cem'in hayatında Roussillon merhalesi unutulmaz bir sayfa oldu. Savoy dükü Charles orada Fatih'in oğluyla görüştü. Bir Fransız prensi henüz 14 yaşında güzellik tacı başında bir servirana, hüsn bağında bir hemta bir şuh idi. Dipnot, bu kelimeler Vakıat-ı Cem Muharriri'nindir. Tacü tevari sahibi Hoca Saadettin ise Prens Charles'ı şu şekilde tarif ediyor. Henüz 14 yaşında, güzellik efseri başında bir servi azade ve çehre-i gülgunu hem rengi badeydi. Hayali zamiri şehzade-i mahzunu şekli mevzu neşimen edindi. Yüzü gibi yüreği de temizdi, ruhen asil bir gençti. Cem bu genç prenste nisperisinin güzelliğini buldu. Zaten aşkta hastalıklı bir ilerleyişle alabildiğine yürüyenler için tek güzel vardır. Bütün güzellikler onu aksettirir. Şimdi eşleri kalmayan bu gönül delileri sevdiklerine gül demişlerse artık sümbül tanımazlar, karanfil görmezler, yasemin kokusu almazlar. Her çiçek onların gözünde güldür ve her şeyde onun ıtrını bulurlar. Cem de şarlı bir ayna sandı ve bu aynada kendi sevgilisini seyre daldı. Genç prens en büyük bir sevgi haykıran bu tutku dolu ve büyülenmiş bakışlardan adeta haz alıyor, Cem'in kendisine candan bağlanışından bir tür iftihar duyuyordu. Bu karşılıklı duygulanım ikisini pek çabuk samimileştirdi, aralarında kırılmaz bir dostluk meydana geldi. Charles onu hemen her gün ziyaret ediyor, Cem de ona her gün bir yadigar veriyordu. Bu yadigarların çoğu şiirdi, bir kısmı da mendil, kemer, yüzük gibi şeylerdi. Bir günde Şam'da 50 altına aldığı bir topuzu göndermişti. Merhum yokluk ile adet sakıt olmasın diye Şam'da 50 altuna alınmış bir dımışki çomak gönderdi. Doğrusu ana canlar versen erzaniydi. Vakıat-ı Cem'den sayfa 12. Bu ibareden eser sahibinin de Charles'ın güzelliğine hayran olduğu apaçık görülmektedir. Savoy dükü bu güçlü ilgiden çok etkilendiğinden Cem'e mertçe bir hizmet yapmak istedi. Onu kaçırmayı tasarladı. Bir taraftan Venediklilere haber yollayarak Türk şehzadesinin şövalyeler elinden kurtarılmasını teklif ettiği gibi bizzat Loren düküyle görüşüp bazı hazırlıklar yaptı. Ama bu teşebbüsler gözlerini dört açmış olan şövalyelerin uyanıklığı önünde hep suya düştü. Cem zavallısı yâri can, yâri gâr dediği Charles'dan ayrı kalmak cezasına uğradı. Roussillon'dan kaldırıldı. Ofin eyaletinde Poe'ye götürüldü. Şimdi ayna elden çıkmış ve sevgili yalnız yürekte kalmıştı. Talihsiz Cem gözünü gönlüne çevirerek ilahını seyre dalıyor ve orada nisperisiyle Savoy dükünün güzel gözlerini bazen ayrılan, bazen birleşen iki ay halinde parlar buluyordu. Poe'den yalnızlığa da mahkum edilmişti. Bayezid tarafından Paris'e gönderilmiş ve Poe'de şövalyelerle görüşmüş olan Elçi Hüseyin Bey'in küçük bir işareti üzerine Cem'in yanındaki Türklerden 29'u zorla alınıp başka bir yere, Aguas Mortes'e götürülmüşlerdi. Bu küçük bir savaş sonunda şövalyelerin elde edebildikleri çirkin bir zaferdi. Tam 800 frank atlısı Poe'deki kaleyi sararak bir avuç Türk'ü yakalamaya çalışmışlardı. Köylüler misafir diye getirilmiş garip yiğitlere yapılan bu saldırışı acıya acıya seyrediyor ve şövalyelere açıktan açığa lanet okuyorlardı. Zavallı Cem yoldaşlarını kurtarmak için çok savaştı, dil döktü, yüz suyu döktü, gözyaşı döktü, fayda vermedi. Nihayet orantısız kuvvetler ve düşman bir muhit içinde cereyan edecek inatlı bir boğuşmanın sonuçlarından ürktü. Yoldaşlarının alınmasına rıza gösterdi. Artık yanında 5-6 kişi kalmıştı ve şehzadeliğin tantanalarından tamamen soyulmuştu. Dipnot: Hüdavendigâr Hazretleri canibinden mezbur elçi Hüseyin Bey ile şehzadenin adamlarını yanından uzaklaştırmak babında işareti âliyenin sudur etmeyin ve bu haber şehzadenin nigehbanı olan kafirlere erişmeyin, 800 miktarı cebe puş sipahi cennettiler. Hoca tarihinden, cilt 2 sayfa 28. Yara üzerine yara alan Cem'i bu zor günlerinde teselli eden yine bir güzellik oldu. Yoksa onun zincirleme musibetlere, hakaretlere, eziyetlere tahammül etmesi mümkün olamazdı. Ama tesadüf yeni bir aşk yaratarak yaralarına ateşten merhem sürmekte gecikmedi. Ve Cem bu merhemin ıstırap veren şifası arasında kendini avutmayı, oyalamayı, sıkıntılarını unutmayı başardı. Cem'in yürek yaralarına merhem ve daha doğrusu öbür yaraları kapatıcı yeni bir yara olan güzel Sasena şatosu sahibinin kızı Ellen Philippe'ydi. Cem 2 ay alıkonulduğu Poe'den Rocheschinar şatosuna götürülmüştü. Bu şato kendisini gözlemeye memur olan şövalyelerden Charles Aleman'ın yeğeni elindeydi. Bu yüzden şövalyelerce güvenilen bir kaleydi. Orada Savoy dükünün ya da bir başkasının plan çevirip muhteşem mahpusu kaçırmasına imkan yoktu. Aynı sebeple Cem'i biraz serbest bırakıyor, etraftaki şato sahipleriyle görüşmesine, bahçelerde ve korularda gezinmesine müsaade ediyorlardı. Cem'den önce şöhreti oralara gelmişti. Nis'te olduğu gibi bu baronlar diyarında da Türk şehzadesi her gönülde bir merak uyandırmıştı. Kadınlar şövalye tarihini değersizlendiren yüksek bir şark şövalyesi görmek için sabırsızlanıyor, kızlar Paris sarayını kendi sarayının eşiğine boyun eğdiren Türk şehzadesi için rüyalarında kabul resmi yapıyorlardı. Yine Nis'te ve Cem'in bulundurulduğu her yerde olduğu gibi Rocheschinar bölgesinde de ziyaretlerin ardı arası kesilmiyordu. Baronlar, markiler, karılarını ve kızlarını da beraber getiriyorlardı. Şehzadenin Nis'te kopardığı gönül fırtınaları bu asil erkeklerin kulaklarına çarpmış olmakla birlikte kadınlarını tehlikeli adamla tanıştırmaktan çekinmiyorlardı. Çünkü onun elini sıkmak tarihi bir şeref, onun yüzünü görüp sesini duymak ebedi bir zevkti. Asilzadeler o şerefe ve o zevke ailelerini de ortak yapmak istiyorlardı. İşte bu ziyaretler arasında Cem Sassenaş perisini tanıdı ve ilk görüşte onu yüreğine geçirdi. Hükümlerimizde eksilmeye uğramış olmamak için Cem'in de Helen de Nice güzelinden bir eser, şaldan bir nişane bulduğunu ya da onu da öbürlerini yansıtan bir ayna sanarak o kavrayışla sevdiğini söyleyebiliriz. Ellen hakkında iki yazarın tasviri vardır. Bunlardan biri Vakıat-ı Cem yazarıdır ki bizzat kızı görmüştür ama tasviri gayet kısadır. Ol Hisar Begi'nin bir mahbube la nazire bir kızı vardı demekle, yani Ellen'in eşsiz bir güzel olduğunu kaydetmekle yetiniyor. Allar adlı bir batılı yazar muharriri de Bastille şatosunda Ellen'in resmini görmüş ve yazdığı kitapta bu tarihi dilberi şu şekilde tasvir etmiştir. Yüzü yarı beyzi, ağzı ufak, gözleri uzunca, bakışları ruh okşar, siması şendir. Bunlar, bu yazılar Eren'in tam portresini bize göstermiş olmuyor. Ama bize lazım olan da onun yüzü değil, macerasıdır ve bu macera çok canlıdır, heyecanlıdır. Cem gurbet hayatında çok aşk geçirdi, denilebilir ki daima sevdi. Ama bu sevdaların en alevlisi, en dile düşmüşü Eren'le arasında cereyan eden ağlatı dolu muhabbettir. Zaten bütün o aşklardan Avrupa'da romanlara konu olan da yine budur, Eren hikayesidir. Cem Rocheschinar şatosuna getirildiğinde çok üzgündü. Yukarıda işaret edildiği üzere yapayalnız denilecek bir haldeydi. Şövalyeler onu Türkçe konuşacak adamlardan bile hemen hemen uzak bulunduruyorlardı. Nis'te kalan gönül ilahı, yine gerilerde bırakılan genç Charles birer hicran yarasıydı. Yalnızlık bu yarayı daima deşen, kanatan, hain bir iğne oluyordu. Böyle bir vaziyette yürekteki hayallere bakış, endam ve lisan veren, o hayalleri yürüten, biçimlendiren Eren'e rastlamak Cem'i birdenbire çıldırttı. O derecede ki Sassenach şatosu sahibi kızın elinden tutarak Cem'in önüne doğru götürüp de ''Kızım Eren'' kelimeleriyle tanıştırdı ve kızla fistanını iki yanından tutarak ve ipekten bir kubbe çizerek onun zarif kıvrımları içinde reveranslar yaptığı anda hemen koşmuş, Eren'in iki elini tutmuş ve Fransızca haykırmıştı. ''Eğilmeyiniz matmazel, eğilmeyiniz, bu durumu almak bizim borcumuzdur.'' Dipnot: Cem'le Eren'in aşkından söz eden bütün yazarlar onların mektuplaştığını da yazar. Bu, Cem'in esasen Fransızca bildiğini ya da Rodos'a geldikten sonra öğrenmeye başlayıp az zamanda bellediğini gösterir. Biz daha önce bu dili öğrenmiş olduğunu düşünüyoruz. Sonra babasına dönmüş ciddi bir çehreyle sormuştu: ''Güneş eğilmez değil mi Ekselans?'' Bu, kız için yüksek bir iltifat ve baron cenapları için de büyük bir şerefti. Cem'in Eren'i güneşe benzetmesi Paris'te işitilirse kraliyet prensleri bile imrenecek, kudretli ve mehabetli Cem'in güneş dediği bedene pervane olmak için birbirleriyle yarışa çıkacaklardı. İşte baron böyle düşünerek sevindi. Kız gurur ve iftihar içinde sarhoşladı ve her ikisi ağız birliğiyle şükranlarını kekeledi. ''Bizi mahcup ediyorsunuz Haşmet Meap, ikimiz de hürmetkarınızız, size hayran olanlardanız.'' Cem baron artık görmüyor ve işitmiyordu. Gözleri Eren'de, kulakları Eren'de, yüreği de Eren'deydi. Ama onun baktığı şu ayakta duran, sevincinden titreyen, utanmasa genç şehzadenin boynuna sarılacak olan kız değildi. Yine büyülü bir aynaya bakıyordu ve bu aynada Nis perisini ve Savoylu Charles'ı görüyordu. Hatta bir aralık bu canlı ve canlar seyrettiren aynada İrene'yi, çocuklarının analarını, ta küçük yaştan tanıyıp sevdiği, koşup okşadığı sayısız güzelleri de görür gibi oldu. Ama berikiler, o İrene'ler ve analar, ötekilerin bütün bedensel güzellikleriyle görünmesine karşılık ancak birer silik gölge gibi resimleşebiliyordu. Cem gönül dünyasına vücut veren, o dünyayı bütün sönen ve yanan nurlarıyla harekete geçiren bu parlak ayna önünde uzun bir an tatlı bir görüntü geçirdikten sonra Sassenach şatosu sahibini bir yanına, kızını da öbür yanına oturttu. ''Eski Türkler'' dedi, ''kadına çok hürmet eder, hatta taparlardı. Öd anasız ev yoktu. Onların kadına bu kadar büyük yer vermelerindeki sırrı bugün anladım.'' Dipnot: Şamanizm denilen eski Türk dininde kadının yeri çok büyüktür. Hatta o dinin ruhanileri olan şamanlar giyinişte, konuşuşta kadına ne kadar benzerlerse manevi kudretleri o derece yüksek olurdu. İşte bu dine göre her evde iki peri yaşardı. Bunların biri ve en kıymetlisi dişi olup Öd Ana adını taşırdı. Moğolistan Türkleri de evlerinde biri inek, öbürü kısrak memeli iki put bulundurup onlara taparlardı. Sonra yüzünü barona çevirerek ilave etti: ''Bizim dedelerimizin öd anaları da gezer miydi, yürür müydü, konuşur muydu bilmiyorum. Ama matmazel ayarında bir öd ana dünyaya nadir gelse gerek.'' Onlar Cem'in ne dediğini anlamıyorlardı, anlayamazlardı. Yalnız genç şehzadenin kendilerine iltifat ettiğini görüyor, eğilip bükülerek teşekküre çalışıyorlardı. Cem de gittikçe coşan bir uz dillilikle, bir söz güzelliğiyle Matmazel Ellen'i pohpohluyor, göklere çıkarıyor, bin bir övgüyle kendi hayraniyetini ortaya döküyordu. 24. ayrımın sonu, sayfa 276.